64. Dilenci. Gece ilerliyordu. Madame de Villefort, Madame Danglars'ın kendisini iyice rahatsız hissetmesine rağmen söylemeye cesaret edemediği şeyi önermiş, Paris'e geri dönmek istediğini belirtmişti. Monsieur de Villefort, karısının bu talebi üzerine yola çıkılması için ilk işareti verdi. Karısının ilgilenmesi için Madame Danglars'ı arabasına aldı. Monsieur Cavalcanti ile çok ilginç bir ticaret sohbetine dalmış Monsieur Danglars'a gelince, olup bitenlerle hiç ilgilenmiyordu. Monte Cristo, Madame de Villefort'tan küçük şişesini isterken, Monsieur de Villefort'un Madame Danglars'a yaklaştığını fark etmiş, bulunduğu yerin avantajı sayesinde, Madame Danglars'ın bile güçlükle duyabileceği kadar alçak sesle konuşmasına rağmen, Villefort'un neler söylediğini tahmin etmişti. Hiçbir yola çıkma hazırlığına, Morel'in, Debray'ın ve Chateauroux'un atla ayrılmalarına, ve iki kadının Monsieur de Villefort'un arabasına binmelerine hiç ses çıkarmamıştı. Baba Cavalcanti'den giderek daha çok etkilenen Danglars ise onu kupa arabasına davet etmişti. Andrea Cavalcanti'ye gelince kendisini kapının önünde bekleyen körüklü arabasına bindi. İngiliz usulü adetleri abartan bir uşak çizmelerinin ucunda yükselmiş gri renkli iri atı onun için tutuyordu. Yemek boyunca fazla konuşmayan Andrea bu nedenle oldukça zeki bir genç sayılırdı. Ve aralarında büyümüş göz bebekleriyle belki de endişeli baktığı kraliyet savcısının da bulunduğu zengin ve mevki sahibi konukların yanında aptalca bir şeyler söylemekten doğal olarak korkmuştu. Ardından dik duran yaşlı binbaşıya ve biraz çekingen görünen oğluna kaçamak bir bakış yönelten, bu belirtileri kontun konukseverliğine bağlayan Monsieur Danglars, Andrea'nın yanından hiç ayrılmamış, ve Paris'e tek oğlunu cemiyet hayatına alıştırmak için gelen bir Hint prensiyle iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini düşünmüştü. Danglars, tedbirli ve deneyimli biri olarak başlarına bir şey gelmesinden korktuğu kağıt paraları hemen değerli bir mücevherle değiştirmiş olan binbaşının parmağında parıldayan iri elması betimlenemez bir keyifle izlemişti. Yemeğin bitmesinden sonra da yine ticareti ve yolculukları bahane ederek baba ve oğlun yaşam tarzlarını sorgulamıştı. Birine bir kere verilmek üzere 48 bin frank, diğerine ise her yıl 50 bin frank kredi açanın Danglars olduğunu öğrenen baba ve oğul, bankacıya şirin ve nazik görünmeye çalışmış, minnetlerini dışa vurmak üzere duydukları ihtiyacı gidermek için kendilerini tutmasalar az kalsın uşaklarının ellerini sıkacak hale gelmişlerdi. Özellikle bir şey Cavalcanti'nin Danglars'ın gözündeki itibarının hatta neredeyse saygısının artmasına neden olmuştu. Gördüğümüz gibi binbaşı, Horatius'un Nil Admirari, hiçbir şeye şaşırma, hayran kalma, ilkesine sadık kalarak en lezzetli bufaların hangi gölde avlandıklarını söylemekle yetinerek bilgeliğini kanıtlamış, ardından tabağındaki balığı tek bir söz etmeden yemişti. Böylece bu tür heybetli tavırların Cavalcantilerin ünlü torunlarına özgü olduğunu düşünerek, binbaşının Lucca'da muhtemelen kontun bufaları Fusara Gölü'nden ve çığaları Volga'dan getirtmesine benzer bir biçimde, İsviçre'den sipariş ettiği alabalıklarla ve Breton'dan gönderilen yengeçlerle beslendiği sonucuna varmıştı. Bu yüzden Cavalcanti'nin "Monsieur, yarın bir iş görüşmesi için sizi ziyaret etmekten mutluluk duyacağım." sözlerini büyük bir nezaketle karşılamış ve onu şöyle yanıtlamıştı. "Ve ben de Monsieur, sizi ağırlamaktan çok mutlu olacağım." Bunun üzerine Cavalcanti'ye oğlundan ayrılmak herhangi bir sıkıntı yaratmayacaksa kendisini Princess Oteli'ne bırakmayı önermişti. Cavalcanti, oğlunun uzun zamandır delikanlılara özgü bir yaşam sürdüğünü, kendisine ait atları, arabası ve koşum takımları olduğunu ve oraya birlikte gelmedikleri için ayrı ayrı dönmelerinde bir sakınca görmediğini söyledi. Bunun üzerine binbaşı Danglars'ın arabasına bindi ve oğluna yılda 50 bin frank verdiğine bakılırsa 5-600 bin franklık bir gelire sahip olması gereken bu adamın düzenlilik ve tutumlulukla ilgili düşüncelerinden giderek daha da etkilenen bankacı da yanına oturdu. Andrea ise kendisine yakışacak bir tavır takınmak için arabayı basamakların kenarına getirmek yerine kendisini kapının önünde bekleyen ve üstü açık iki kişilik arabasına ulaşmak için 30 adım atmasına neden olan uşağını azarlamaya başladı. Bu azarlamayı tevazuyla karşılayan uşak sabırsızlanan ve tepinen atı zapt etmek için gemi sol elini aldı. Sağ eliyle dizginleri uzattığı Andrea da onları alarak cilalı botlarıyla hafifçe basamağa yükseldi. O sırada omzuna bir el dokundu. Danglars'ın ya da Monte Cristo'nun kendisine bir şeyler söylemeyi unuttuklarını ve yola çıkarken ona aklına gelenleri bildirmeye geldiklerini düşünerek arkasını döndü. Ama karşısında Danglars ya da Monte Cristo yerine, güneşten esmerleşmiş yüzü düzgün bir sakalla çevrelenmiş, gözleri yakut gibi kızıl kızıl parlayan, her biri yerli yerinde ve eksiksiz 32 beyaz dişin, bir kurdun ya da çakalın dişleri gibi sivri ve ısırmaya hazır beklediği ağzından alaycı bir gülümseme yayılan garip bir adam vardı. Kareli kırmızı bir mendil, toprak rengi saçları kırlaşmış bu başı sarmalıyor, çok yağlı ve delik deşik bir iş gömleği, bir iskeletinki gibi yürürken takırdadığı izlenimi veren bu sıska bedeni örtüyordu. Nihayet genç adamın omzuna yaslanan ve gözüne ilk çarpan el kendisine kocaman görünmüştü. Andrea'nın arabasının feneri ışığında bu yüzü tanıyıp tanımadığını ya da sadece adamın korkunç görüntüsünden mi etkilendiğini söyleyemeyeceğiz. Ama verdiği ilk tepki titremek ve hızla geri çekilmek olmuştu. ''Benden ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Bağışlayın beyefendi,'' diye yanıtladı elini kırmızı mendiline götüren adam. ''Sizi belki de rahatsız ettim ama konuşmamız gereken bazı şeyler vardı.'' ''Akşamları dilencilik yapılmaz,'' dedi efendisini bu densiz adamdan kurtarmak için bir hamle yapan uşak. ''Sevgili evlat, ben dilenmiyorum,'' dedi ne idiği belirsiz adam. Alaycı ve uşağın geri çekilmesine neden olacak kadar ürkütücü bir gülümsemeyle. ''Sadece beni 15 gün önce bir iş için görevlendiren efendinizle bir iki söz etmek istiyorum.'' ''Tamam o zaman,'' dedi uşağının endişesini gizlemek için büyük çaba harcayan Andrea. ''Ne istiyorsunuz dostum, hemen söyleyin.'' İstediğim, dedi kırmızı mendilli adam, beni Paris'e yaya dönme eziyetinden kurtarabilmeniz. Çok yorgunum ve senin gibi güzel bir akşam yemeği yemediğim için yürüyecek halim yok. Genç adam bu tuhaf senli benlilik karşısında ürperdi. Açıkça söylesenize ne istiyorsunuz? Tamam o zaman, beni güzel arabana bindirip buradan götürmeni istiyorum. Andrea'nın rengi soldu ama yanıt vermedi. ''Ah tanrım, evet,'' dedi kırmızı mendilli adam, ellerini ceplerine sokarak ve genç adama kışkırtıcı bakışlar yönelterek. ''Aklımdan böyle bir şey geçti. Anlıyor musun küçük Benedetto?'' Bu ismin telaffuz edilmesi üzerine biraz düşünen genç adam uşağına yaklaşıp ona, ''Gerçekten de bir iş için görevlendirdiğim bu adam beni bilgilendirmeye gelmiş. Kapıya kadar yaya gidin. Çok geç kalmamak için orada bir arabaya binersiniz.'' Şaşıran uşak uzaklaştı. ''En azından karanlık bir yere gitmemi bekleyin,'' dedi Andrea. ''Ah, derdin buysa bekle, seni uygun bir yere ben götüreceğim,'' dedi kırmızı mendilli adam. Ve atı geminden kavrayıp arabayı Andrea'nın kendisini onurlandırdığını hiç kimsenin görmesinin mümkün olmadığı bir yere götürdü. ''Ah, ben güzel bir arabaya binme onuruna erişmek istememiştim. Sadece yorgunum ve seninle konuşacağım bazı şeyler var.'' ''Tamam, binin,'' dedi genç adam. Havanın kararmış olması can sıkıcıydı. Çünkü arabayı süren genç ve kibar bir delikanlının yanında nakışlı yastıkların üzerine yayılmış bir dilenci ilginç bir görünüm oluşturacaktı. Andrea yanındaki adama tek bir söz bile etmeden arabayı köyün son evine kadar sürdü. Kırmızı mendilli adam ise böyle güzel bir arabada yolculuk etmekten büyülenmiş gibi gülümsüyor ve sessizliğini koruyordu. Andrea, Outhale'den çıkar çıkmaz kimsenin kendilerini göremeyeceği ve duyamayacağı bir yer bulmak için etrafına bakındı. Ardından arabayı durdurup kırmızı mendilli adamın karşısında kollarını kavuşturdu. ''Şuraya bakın,'' dedi. ''Neden gelip benim huzurumu bozuyorsunuz?'' ''Ama ya sen evlat, benden neden kuşkulanıyorsun?'' ''Sizden neden kuşkulanayım?'' ''Nedenini mi soruyorsun?'' Var köprüsünde birbirimizden ayrılıyoruz, bana Piemonte'ye ve Toskana'ya gideceğini söylüyor, ardından da Paris'e geliyorsun. Bu sizi neden rahatsız ediyor? Rahatsız etmiyor, tam tersine durumun işime yarayacağını umuyorum. Bak sen, dedi Andrea. Demek benim üzerimden vurgun yapmak istiyorsunuz. Ama bunlar çok ağır sözler. Çünkü makul davranmıyorsunuz Üstad Kedrus, bu konuda sizi uyarayım. ''Aman tanrım, bana kızma evlat. Yine de başıma bir felaket geldiğini ve felaketin insanı kıskançlaştırdığını bilmen gerek. Sana dostluk ya da rehberlik edebilmem için Piemonte'de ya da Toskana'da olduğunu sanıyordum. Sana kendi evladınmışsın gibi çok kırgınım. Sana her zaman evlat diye hitap ettiğimi bilirsin.'' ''Peki ya sonra?'' ''Acele etme, biraz sabır.'' ''Sabırlıyım, hadi sözünüzü bitirin.'' Ve seni aniden bir uşak, bir araba ve yepyeni giysilerle Bons Homes kapısından geçerken görüyorum. Vay canına, demek bir maden keşfettin ya da bir borsa komisyoncusu oldun. Demek ki itiraf ettiğiniz gibi bunu kıskandınız. Hayır, buna sevindim. Sana iltifatlarımı sunmak istedim evlat ama doğru düzgün giyinemediğim için seni riske atmamak amacıyla önlemlerimi aldım.
''Ne güzel önlemler'' dedi Andrea. ''Uşağım oradayken yanıma geliyorsunuz.''
''Ama ne bekliyordun ki evlat? Sana ancak seni yakalayabileceğimde yaklaşabiliyorum. Çok hızlı bir atın, hafif bir araban var ve doğal olarak bir yılan balığı gibi çabucak ortadan kayboluyorsun. Bu akşam sana ulaşamasaydım belki de seni bir daha göremezdim.''
''Gördüğünüz gibi saklanmıyorum.''
''Çok mutlusun. Ben de aynı şeyi söyleyebilmek isterdim. Ben saklanıyorum. Üstelik beni tanımamandan korkmuştum. Ama beni tanıdın.'' dedi Cadrus berbat bir gülümsemeyle. ''Evet, bana nazik davrandın.''
''Tamam.'' dedi Andrea. ''Benden ne istiyorsunuz?''
''Eski bir arkadaşla senli benli konuşmamak iyi değildir Benedetto. Dikkatli davran, yoksa daha talepkar olacağım.'' Bu tehdit genç adamın öfkesini yatıştırdı. Üzerinde baskı rüzgarı esiyordu. Atını tırısa kaldırdı.
''Eski bir arkadaşa böyle davranmak senin için de iyi değil Cadrus.'' dedi. ''Az önce Marsilyalı olduğunu söylüyordun. Ben de...''
''Demek artık nereli olduğunu biliyorsun.''
''Hayır ama Korsika'da büyüdüm. Sen yaşlı ve inatçısın. Ben genç ve dik kafalıyım. Bizim gibiler arasında tehdit ters teper ve her şey dostlukla halledilmelidir. Senin şansın kötü gitmeye devam ederken benim şansımın açılması benim hatam mı?''
''Demek şansın açıldı. Öyleyse gördüklerim ödünç bir uşak, ödünç bir araba, ödünç giysiler değildi. Daha iyi ya.'' dedi Cadrus açgözlülükle parlayan gözlerle.
''Ah, yanımda olduğuna göre bunu görüyor ve anlıyor olmalısın.'' dedi giderek açılan Andetta. ''Başındaki gibi bir mendilim, üzerindeki gibi pis bir iş gömleğim ve yırtık ayakkabılarım olsaydı sen beni tanımayacaktın.''
''Beni aşağılıyorsun evlat ve haksızlık ediyorsun. Şimdi seni bulduğuma göre hiçbir şey benim de diğerleri gibi elbaf kumaşından ceket giymeme engel olamaz. Senin iyi yürekli olduğunu biliyorum. İki elbisen varsa birini bana verirsin. Çok aç olduğunda ben de sana çorbamdan ve fasulyemden veriyordum.''
''Bu doğru.'' dedi Andrea.
''Ne kadar iştahlıydın. İştahın hala yerinde mi?''
''Elbette.''
dedi Andrea gülerek. ''Evinden çıktığın o prenste güzel bir akşam yemeği yemiş olmalısın.''
''O bir prens değil. Sadece bir kont.''
''Bir kont mu? O zaman zengin, öyle değil mi?''
''Evet ama ona güvenme. Kendi halinde bir adama benzemiyor.''
''Ah tanrım, rahat ol. Senin kontunla ilgili projelerim yok ve seni kendi halinde bırakacağım. Ama...'' diye ekledi Cadrus dudaklarında daha önce belirmiş aynı gülümsemeyle. ''Anlayacağın gibi bunun içinde bir şeyler vermen gerek.''
''Söyle ne kadar gerekiyor?''
''Sanırım ayda 100 frankla...''
''Evet.''
''Geçinebilirim.''
''100 frankla mı?''
''Ama anlayacağın gibi pek de iyi geçinemem. Oysa...''
''Oysa...''
''150 frank beni çok mutlu eder.''
''Şuna 200 diyelim.''
diye yanıtladı Andrea ve Cadrus'un eline 10 louis sıkıştırdı.
''Güzel.'' dedi Cadrus. ''Her ayın ilk günlerinde kapıcıya uğra, aynı parayı alacaksın.
Bak, yine beni aşağılıyorsun.
O da nereden çıktı?
Beni uşak takımıyla muhatap ediyorsun. Hayır, sadece senden alırım.''
''Tamam, kabul. Benden al. Ve her ayın ilk günlerinde maaşımı aldığımda sen de kendininkini alırsın.''
''Tamam, tamam, yanılmamışım. Sen iyi yürekli bir gençsin ve senin gibilerin şansının yaver gitmesi beklenmedik bir mutluluk. Hadi, bana şansının nasıl açıldığını anlat.''
''Bunu bilmene ne gerek var?''
diye sordu Cavalcanti.
''İşte yine güvensizlik.''
''Tamam, babamla karşılaştım.''
''Gerçek babanla mı?''
''Elbette, paramı ödediği sürece.''
''Ona güvenecek ve saygı göstereceksin, bu doğru. Babana nasıl hitap ediyorsun?''
''Binbaşı Cavalcanti.''
''Senden memnun mu?''
''Şimdiye kadar işine yarıyormuşum gibi görünüyor.''
''Peki babana yeniden kavuşmanı kim sağladı?''
''Monte Cristo Kontu.''
''Evinden çıktığın kişi mi?''
''Evet.''
''Baksana, madem bir iş yeri var, beni de oraya büyük babanmışım gibi yerleştir.''
''Tamam, ona senden söz edeceğim ama bu arada sen ne yapacaksın?''
''Ben mi?''
''Evet, sen.''
''Benimle ilgilenecek kadar iyi yüreklisin.'' dedi Cadrus.
''Sen benimle bu kadar ilgilendiğine göre sanırım ben de senden bazı bilgiler edinebilirim.''
''Bu doğru. Saygın bir mahallede bir ev kiralayacağım. Üzerime yakışan giysiler alacağım. Her gün tıraş olup gazete okumak için kafelere gideceğim. Akşamları gösterilere gidip şakşakçılık yapacağım. Dükkanını kapatmış bir fırıncı kimliğine bürüneceğim. İşte benim düşüm bu.''
''Çok güzel. Bu planı uygular ve akıllı davranırsan her şey yolunda gidecek.''
''Ya sen Monsieur Bousset? Ya sen ne olacaksın? Yüksek meclis üyesi mi?''
''Bakalım.''
dedi Andrea.
''Kim bilir?''
''Sayın Binbaşı Cavalcanti belki de meclis üyesidir. Ama ne yazık ki üyelik artık babadan oğula geçmiyor.''
Siyaset yok, Kedrus ve şimdi istediğini aldığına ve kapıya yaklaştığımıza göre arabamdan aşağı atla ve gözden kaybol.
Hayır sevgili dostum.
Nasıl hayır?
Evlat, bir düşünsene, başımda kırmızı bir mendil var. Ayağımda neredeyse ayakkabı bile yok. Belgelerim yanımda değil ve cebimde daha öncekileri saymazsak 10 Napolyon, yani 200 frank var. Beni kapıda kesinlikle yakalarlar. O zaman kendimi aklamak için 16'nı senin verdiğini söylemem gerekecek. Bilgi toplamalar, soruşturmalar başlayacak. Toulon'dan kaçtığım öğrenilecek ve beni bir tugaydan diğerine aktararak Akdeniz kıyısına gönderecekler. Ve yeniden 106 numara olacağım. Elveda emekli fırıncıya benzeme düşü. Hayır evlat, onurumla başkentte kalmayı tercih ederim.
Andrea kaşlarını çattı. Kendini gerçekten binbaşı Cavalcanti'nin oğlu gibi hissederek suratını astı. Bir an durdu. Etrafına hızla bir göz attı ve bakışları sorgulayacağı alanda gezinmeyi tamamlarken eli yavaşça yeleğinin cebine indi ve tabancasının tetiğini okşamaya başladı. Ama bu arada ondan gözünü ayırmayan Kedrus elini sırtından çekip her ihtimale karşı üzerinde taşıdığı uzun İspanyol bıçağını çekti. İki dost görüldüğü gibi birbirlerini anlayacak durumdaydılar ve sonunda anlaştılar. Andrea bir cinayete yol açmak istemeyen elini cebinden çıkarıp kızıl bıyıklarına götürdü ve bir süre onları okşadı.
''Tamam Kedrus'' dedi. ''Artık mutlu olacak mısın?''
''Elimden geleni yapacağım.'' diye yanıtladı Pontugard'ın hancısı bıçağını kınına sokarken.
''Tamam o zaman, Paris'e dönelim ama kapıdan kuşku uyandırmadan nasıl geçeceksin? Bu kıyafetinle arabada olman oraya yürüyerek gitmenden daha riskli.''
''Bekle.'' dedi Kedrus. ''Göreceksin.'' Andrea'nın şapkasını aldı. Gönderilen araba uşağının bıraktığı geniş yakalı pelerini sırtına geçirdi. Ardından zengin bir malikanenin uşağı, efendisi arabasını kendi süren azar işitmiş bir uşak rolüne girdi.
''Peki ya ben, başım çıplak mı gideceğim?'' dedi Andrea.
''Olsun.'' dedi Kedrus. ''Poyraz o kadar sert ki şapkan uçmuş olabilir.''
''Peki, tamam.'' dedi Andrea. ''Hadi bu işi bitirelim.''
''Seni durduran ne?'' diye sordu Kedrus. ''Herhalde ben değilim.''
''Tamam.'' dedi Cavalcanti.
Kapı bir aksilik yaşanmadan geçildi. Andrea ilk çapraz yan yolda arabayı durdurdu ve Kedrus aşağı atladı.
''Uşağımın pelerini ve şapkasını verir misin?''
dedi Andrea. ''Ah, nezle olmamı istemezsin öyle değil mi?'' dedi Kedrus.
''Peki ya ben?''
''Sen gençsin, oysa ben yaşlanmaya başladım. Görüşürüz Benedetto.'' Ve küçük sokakta gözden kayboldu.
''Ne yazık.'' dedi iç çeken Andrea. ''Bu dünyada tamamen mutlu olunmuyor.''